Ayrım 16, Bir Cem Karaca Kitabı, Gökhan Aya, sayfa 171. Gruptan frekans uyuşmazlığı üzerine ayrılan Karaca'nın Moğollarla birleşmesi, Anadolu pop tarihimiz için çok önemli bir buluşmaydı. Cem'in gelmesiyle solist sıkıntımızın bitmesi bir yana, sahne sorunumuz da bitmişti diyor Taner Öngür. Ayrıca bu dönem bence Moğolların performans olarak en sıkı olduğu dönemdir. Gerçekten de Cem Karaca gruba katıldığında Moğollar, Murat Ses'in ayrılmasıyla gitar, bağlama, bas, gitar, davul dizilimli bir trio'ya dönüşmüştü. Bir power trio'nun başarılı performans çıkarmasının nedenli güç bir iş olduğunu ancak böyle bir grupta çalışmış olanlar bilir. Moğollar da artık bu güce ulaşmıştı. Her ne kadar Cem Karaca Moğollarla beraber kendi araştırmalarını realiteye geçirdiği çalışmalar yapmış olsa da Moğolların daha pürüzsüz, yumuşak tavırlı rock müziğiyle Karaca'nın kükreyen öfkeli sesi her zaman örtüşmeyebiliyordu. İki taraf da bunu gördükten sonra birbirlerine uymaya çalıştı. Karaca da her geçen gün daha fazla sosyalizmle ve devrimci yaklaşımla ilgileniyordu. Bu dönemin fenomen niteliği kazanan hiti Namus Belası'ydı. Bu hitle beraber artık tüm gözler Dadaloğlu'ndan sonra bir kez daha Cem Karaca'daydı. Cahit Berkay'ın Fransa'ya gitmesiyle beraber Moğollar bitiyor ve Dervişan'ın yolu açılmış oluyordu. Günün müzik basını Anadolu pop veya pop folk veya ulusal Türk müziği her neyse akımına destek verirken bu müzik tarzına sahip çıkması gereken en önemli kuruluş olan TRT bu müzisyenlerin çabalarına sırt çeviriyordu. Bu durum tüm 70'li yıllar boyunca durdurak bilmeden devam etti. Yaptığımız çalışmalar engellenmemeliydi diyor Karaca. Müziğimize bağlamayı, ıklığı entegre ediyorduk ve kalkıp bize bunu yapamazsınız, folkloru yozlaştırıyorsunuz diyorlardı. Bu savla ortaya çıkan TRT Denetleme Kurulu, yerli sazların pop müziğe sokulmasına karşı bir tavır geliştiriyor, dolayısıyla liste başı Anadolu pop plaklarının büyük çoğunluğu televizyonda seyredilemiyor, radyoda dinlenemiyordu. Anadolu pop akımının en cafcaflı, en popüler ve verimli olduğu dönemde, yani 1970-75 arası, denetleme kurulunun başında ülkemizin yetkin halk müzisyenlerinden Nida Tüfekçi bulunuyordu. Birçok derlemesi bulunan Tüfekçi'yi bu yöndeki çalışmalarıyla saygıyla anmayan yok gibidir. Ama Anadolu pop akımına karşı takındığı örümcek kafa zihniyeti dikkat çekicidir. Çok sesli müzik üzerinde yeterince bilgi sahibi olmamasına rağmen tüm diğer kurul üyeleri gibi bu gibi konularda atıp tutması dönemin pop ve rock müzisyenlerini çileden çıkarıyor ve buna mukabil yüzlerce şarkıdan sadece onlarcası denetleme kurulu adı verilen cendereden yayınlanır kararı alarak çıkabiliyordu. Bu Engizisyon bari kurula bir ara Timur Selçuk da hemen herkesi şaşkınlık içinde bırakarak girebilmiş ama fazla dayanamamıştı. Bu işleyişin en zavallı tarafı kurulun verdiği kararı denetleyecek veya temyiz edecek başka bir mercinin bulunmamasıydı. Hafif batı müziği içine yerli sazların yerleştirilmesini, halk müziğinin çok seslendirilmesini, hatta güvercin gibi bazı kelimelerin kullanılmasını yasaklayan bu kuruldan herhangi bir şarkısı geçmeyen sanatçı kararı hiçbir şekilde temyiz ettiremiyordu. Çünkü kurulun üstünde bir merci yoktu. Kuruldan en çok çekenlerse tabii ki Anadolu pop gruplarıydı. Bu konuyla ilgili Ünal Büyük Gönenç ile yaptığım bir sohbette Büyük Gönenç şöyle diyordu. Bir de müziğin teknik ve akademik yönlerine ilişkin kararlar vardı ki onları sıralamaya kalkarsak gülmekten mecal kalmaz. Ancak yine hem bir fikir vermesi hem de akıl sağlığımızın güvenliği açısından tek bir örnekle yetineyim. Diyelim ki bir sanatçı trombon, trompet, saksafon gibi nefesli sazlarla bir bas ve bir davuldan oluşan bir orkestra eşliğinde okumuş olduğu şarkısının bandını denetime gönderiyor. Bir süre sonra kendisine şöyle bir rapor ulaşıyor. Karar, yayınlanamaz. Gerekçe, mandolinin akordu bozuk. Denilebilir ki hatasız kul olmaz ama böyle bir konuda hata olmaz. Olamaz ve olmamalı. Üstelik dahası da var. Sanatçı hemen göndermiş olduğu banttaki orkestrada mandolin veya mandoline benzer bir enstrümanın bulunmadığını bildiriyor. Yani savunma hakkını kullanıyor. Artık o kadarcık bir hak tanınıyor. Ama bir süre sonra kurul tarafından kendisine verilen yanıt demokratik olmaktan çok dogmatik. Denetleme kurulu kararları kesindir ve tartışılmaz. Hani sanki satır aralarında biz mandolin kullanmayı yasaklamadık, neden kullanmadın ve neden akordu bozuk değildi der gibi. Dışarıya yüksek ciddiyet sahibiymiş izlenimi veren bu kurulun nedenli ciddiyetsiz olduğunu gösteren bu hikayeler 20 sene boyunca müzisyenlere nasıl kök söktürüldüğünün örneklenmesi açısından yeterli. Cem Karaca'da denetleme kurulunun ve TRT'nin bu tavrı karşısında biz de gitgide sertleştik diyor. Bir işçi marşı veya 1 Mayıs olmasa da nem kaldı, ihtiyar oldum, mutlaka yavrum gibi parçalar yayınlanmalıydı. Benim muhalif tavrımın ilerlemesinde TRT'nin büyük etkisi olmuştur. Tüm bu anlattıklarımız o yılları yaşamamış okuyuculara TV ve radyoda Cem Karaca'nın hiç çıkmadığı izlenimini vermesin. Cem Karaca özellikle 1976'da İsmail Cem'in TRT genel müdürü olduğu dönemde hiç olmadığı kadar televizyona çıkmıştı. Ama diğer dönemlerde kendisine karşı takınılan politik kaynaklı tavır onu gitgide muhafazakarlara karşı daha protest bir söyleme yöneltti. Bunları belirttikten sonra Dervişan dönemine dönebiliriz. Cem Karaca müziğinin dünya rock standartlarına yetiştiği, hatta birçok grubu geçtiği bir dönemdi bu dönem. Apaçlardan Dervişan'a dek gelen süreçte Karaca'nın altını çizdiği bir diğer noktada ortaya çıkan çalışmaların adeta halkla beraber kotarılmasıydı. Biz plağını çıkartmayı düşündüğümüz parçaları piyasaya sürmeden önce parçaları halka icra ederdik diyor Karaca. Dinleyiciden aldığımız feedback sayesinde belirli keskin yerler üzerinde uğraşır ve bu çalışmaların sonunda stüdyoda kayıt yapardık. Böyle dikkatli çalışmalarla parçalarını plaklaştıran Karaca'nın grupları arasında Dervişan'ın yeri bambaşka. Evet, Dervişan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en sağlam rock gruplarından biriydi. Müzikal yönlerini daha önce yeterince irdelemiş olduğumdan bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Ancak özetleme mahiyetinde söyleyebilirim ki Cem Karaca ve Uğur Dikmen'in müzikal liderliğinde yürüyen Dikmen'in Anadolu pop ve progresif rock eğilimlerini görülmemiş bir ustalıkla birleştirdiği Dervişan dünya çapında bir polit rock grubuydu. Bu tanımlamayı Floch de Colonia'dan Almanya, National Örne İsveç'de dinlediğim birçok polit rock grubunu göz önüne alarak söylüyor ve Dervişan'ın tüm bunlardan daha iyi olduğunu iddia ediyorum. Dervişan plaklarının beyaz atlı ile başladığını ve tamirci çırağı mutlaka yavrum, beni siz delirttiniz ve parka ile devam ettiğini görürsek her bir plakta daha da sert bir söyleme girildiğini görürüz. Derken Yoksulluk Kader Olamaz albümü ve Mor Perşembe. Müthiş bir çalışma olan Yoksulluk Kader Olamaz uzunçaları yayınlandığında Cem Karaca artık sol söylemin en güçlü sesi olarak yurt sathında kesin ve tartışmasız bir yer edinmişti. Plak kapağında hafif gizlenmiş şekilde faşizme geçit yok grafitisi sergileyen Karaca, solun her geçen gün kendi içinde bölünmesini ve iç tahribatını izlerken kanlı 1 Mayıs yürüyüşüne katılmış, 1 Mayıs marşını duymuştu. Yaptığı her plak bir tepki plağıydı ve Karaca gittikçe daha da öfkeli bir şekilde söylüyordu şarkılarını. Örgütlü komandolar yüzünden apolitik vatandaşlar bile sokağa korkarak çıkarken dönemin başbakanı ''Bana kimse sağcılar adam öldürüyor dedirtemez.'' diyor. İnsanlar kuyruklarda hayatlarını harcıyordu. Tüm bunların yanında solcular da kendi içinde hızla fraksiyonlara ayrılıyor. Ankara'da bazı çevreler bu gidişatı keyifle gazetelerden izliyordu. Karaca Mor Perşembe 45'liği için Hey dergisine çizdiği Durmuş Ali Kulaksız tiplemesi aracılığıyla şimdi bölünmenin değil toplumca birleşmenin tam zamanıdır diyordu. Ancak devrime doğru hızla koşan sola ayak uydurayım derken gittiği yön de belirsizleşiyordu. Kendi için seçtiği çıkış kaynağıyla ardından koştuğu yolun arasında binalaşan çelişkiler Karaca'nın söylemini gittikçe muğlaklaştırıyordu. 1 Mayıs'ı plak yapmayı düşündüğü zamanlarda Karaca konserlerde önemli bazı deneyimler yaşadı. Öğrenci ağırlıklı, sol tandanslı bir siyasi kuruluş, eski İstanbul Spor Sergi Sarayı'nda bir konser düzenlemişti. Aşık Perişan diye bir adam çıktı, aldı eline sazı, bir tane vuruyor, kahrolsun Amerika diyor, harrr yıkılıyor içerisi. İçeride 5-6 bin kişi var. Bir vuruyor, kahrolsun emperyalizm diyor, içerisi yıkılıyor. Ama çaldığı yok, söylediği de yok. Sadece star slogan söylüyor. Bizse sabahlara kadar kafa patlatıyoruz. Nazım Hikmet'in şiirindeki sözün altına şu melodiyi koyarsak, prozodi bozulur mu? Davul şurada mı atak yapsın? Armoniyi nasıl yapalım? Tüm estetik kaygılarım, siyasetle estetiği birleştirmeye çalışmamız, dramatik sanat, Bertolt Brecht, epik sanat. Tüm bunlar için biz aylarca çalışıyoruz ama orada hiçbir şey yok. Kırmızıyı bastın mı duvara her şey bitti. Mükemmel. Böyle bir mantık egemen. Nihayetinde bizi de aşık perişan kadar alkışladılar. Alkışlamak bir yana, aşırı radikalleşmenin ideolojilere özünü kaybettirebileceği tezine bir örnek olarak bazı sol kesimler inanılması güç bir şövenizmle kimi konserlerde Cem Karaca dervişanı kahrolsun emperyalist kültür şeklinde sloganlarla sabote etmeye çalışıyorlardı. Cem Karaca Dervişan'ın son 45'liği 1 Mayıs çıktıktan sonra devletin plağı yasaklayıp toplatmasından önce bu plağa gelen ilk yıkıcı tepki Diskin Maden İş Bürosu'ndan geldi. Bir gece Merter'de toplanan büro üyeleri bu plakları kırıp yaktılar. Fraksiyon çatışmalarının kontrolden çıktığı, gencecik insanların birbirlerini katletmeye başladığı bu dönemde Karaca da ilk eleştirisini yapmaya başladı. Halkın sesi iken solun sesi olmuştu. Solun sesi iken hangi solun sesi haline gelmişti? Sol 1978'e gelindiğinde bu hale gelmişken kendisi daha ne kadar ileri gidebilirdi? Bu yüzden Safinaz albümünde gelin kurtaralım Safinazları derken halkla beraber halkın sesi olmaya dönüşü amaçlamıştı. Safinaz sürecini takiben Hasret albümündeki poetik müzik formlarını kendini bırakması da işte bu geriye çekiliş döneminin en belirgin özelliğiydi. Almanya'ya gittikten sonra vatandaşlıktan çıkarılan Karaca'nın varoluş bilmecesini çözmesi çok uzun zaman almadı. Almanya'daki Türk nüfusun kültürel ve sosyal sorunlarıyla teorik bazda ilgilenen Karaca, Türkiye'ye döndüğünde Almanya'ya giden Karaca'ya göre çok değişmişti. Cem Karaca'nın sosyopolitik çelişkileri ve günümüze dek gelen çizgisini benim de düşüncelerime uygun şekilde Münir Tireli, Ülke Dergisi'nin 25-31 Ağustos 1996 tarihli sayısında irdelemişti. Cem Karaca ve tutarsızlıkların tuttuğu yer. Cem Karaca Türkiye'nin kimlik arayışının ilginç örneklerinden birisi. Bu ülkeye yapılan batı aşısının pilot bölgesi olan İstanbul'un Avrupa'ya dönük semtlerinden birinde doğdu. Anne ve babasının tiyatro oyuncuları olması, annesinin Levanten olması ve seküler Türkiye Cumhuriyeti'nin en azından görünürde kendi elitini oluşturduğu bir dönemde dünyaya gelmesi, onu ister istemez yaşadığımız coğrafyanın medeniyetinin kodlarından mahrum başlangıçlara sürükledi. 1960 yılında aşık olduğu Suadiyeli Nesrin'i etkileyebilmek için ilk kez şarkı söyleyen Cem Karaca, dönemin rock'n'roll fırtınasından nasibini alarak kendini muhtelif gruplarla birlikte cover söylerken buldu. Gökçen Kaynatan, Dinamitler, Jaguarlar ve İlham Gencer tarafından lanse edildikten sonra yaklaşık 2 yıl süren askerlik süreci başladı. Askerlik boyunca Anadolu'nun yemyeşil çayırlarla, buz gibi pınarlarla çevrili şirin beldelerimizden oluşmadığını görünce zihninde iki keskin ayrım oluştu. Anadolu ve Bizans ile Bizans-Osmanlı eskisi İstanbul. Köy enstitücü yazarların çala kalem gerçekçiliğinden etkilenerek gerçeklikten nasibini almamış teatral bir gerçekçilik söylemine yöneldi. Anadolu'nun bilinçaltında saraya karşı yönelttiği hıncını derleyip yeni baldıran zehirlerini türkülerle damıtma yolunda kavga adamı olmayı tercih etti. Düşmanı ortalarda pek de gözükmeyen bir kavga adamıydı. Şeyh Bedrettin'i katleden Osmanlı'ya olan öfkesi, onu aslında Osmanlı'yla ilgisi olmayan milliyetçi muhafazakarlara karşı katı olmaya yöneltti. İşin tuhafı, somutta tuhaf bir hata sonucu karşıt konumda bulunduğu kesime alternatif olarak ortaya koyduğu da aynı kökten beslenen bir başka makyaj düşünce moduydu. Yani koca Mustafa Kemal'i yedin gene doymadın mı derken veya ben cumhuriyetle doğdum cumhuriyet çocuğuyum derken kastettiği kerameti ifade edilişindeki köylülükten belli olan sözde bir ideolojiydi. Böylece bu ülkede sosyalist söylemi kullanarak müzik yaptığı söylenen ve bir dönem yıkıcı faaliyette bulunduğu savıyla vatandaşlıktan çıkarılan bir muhterem zatın aslında mevcut sistemin kurucu tezleriyle arz-ı endam ettiği gerçeği zihnimizde beliriyor. Bir başka deyişle bu ülkede sisteme alternatif olmaya çalışan pek çok kişide görülen ülkenin sistem ötesi ortak paydası karşımıza çıkıyor. Köylülük. Türkiye'li aydın adaylarının düşünsel dengelerini bir türlü tutturamayışının altında yatan, madalyonun tersinde yer almaktan tuhaf bir zevk alan cehalete kapılmış, bir aydın kıyağı olarak köylülük, Cem Karaca'nın paradokslar üzerine kurulmuş dünyasının en belirgin motifiydi. Sosyalist de çünkü ezene karşı ezilenlerin yanında tavır koyuyordu. Köylü olmak zorundaydı. Çünkü ülkede halen belirgin bir sanayileşme olmadığından dolayı işçi sınıfı yoktu. Bütün bu öğeleri savunma babında ise protestti. Ancak köylülükle isyanın birleştiği yerde Marksizmin materyalizminden kopmak zorundaydı. Çünkü ülkenin tarihsel isyan efsanelerinin arka planı heterodoks bir İslami söyleme dayanıyordu. Böylece Cem Karaca'nın müziği sınırları pek de belli olmayan bir kavganın sözcülüğünü yapmaya başladı. Bu süreç içerisinde kurduğu Dervişan grubu da politrock çerçevesinde materyalizme göz kırpan kimi çalışmalarına rağmen 1 Mayıs İşçi Marşı gibi taşıdığı isimle ve halk dost ve Allah yar şeklindeki başlangıç sloganıyla bir nevi Kemal Tahir tavrı sergiliyordu. Bu tavra rağmen Karaca'nın kavgası bilinç yoksulu bir kavga olmayı sürdürdü. Çünkü Cem Karaca bütün bu saydığım unsurların bünyesinde taşırken ne yaptığını ancak kendisine karşıt olan taraf ona malum tanımlamaları yakıştırınca anlayabilmişti. Bu tanımlamaya dayalı ne olduğunu anlamak üzere girdiği teorik yapılanma süreci onu ancak Almanya'daki sürgün yıllarında sonlandırabileceği bir varoluş serüvenine sürükledi. Almanya yıllarında yaşadığı tecrübeler Cem Karaca'nın varoluş bilmecesinin tamamlanmasında yeterli olmadı. Gerçi bünyesindeki metafizik yönelimi çözmüştü. Ancak bu çözümlemenin dünyevi boyutu üzerinde fazla durmamasından ve Almanya'da yaşadıklarını yanlış yorumlamasından kaynaklanan milliyetçilik saplantısını günümüzde de yenemeyip bu protest tavrı meşru bir zeminde tekrarlayamadı. 1986 yılında henüz yurda dönmeden önce verdiği beyanat onun bir başka zaafını da gözler önüne seriyordu. Özal liberalizmi. Ülkeye ne kadınlar sevdim zaten yoktular dedirtecek kadar büyük bir illüzyon gördürten bu epidemik kendini mutlu hissetme hastalığı Cem Karaca içinde müziğinin köklerinin kurumasının önde gelen nedeni oldu. Kır şişeyi, dön köşeyi felsefesinin müzik sektörüne girmesi ve maddi külfetin müziğin üretim aşamasından bağımsızlaşıp pazarlama faktörüne odaklanmasıyla birlikte Karaca'nın üretimleri de program, davul ve baslara dayalı kötü bir altyapı üzerine kurulmuş, protestosunun yönünü kaybetmiş bir müziğe dönüştü. Politik eğilimlerin globalizm, liberal demokrasi mitlerine rağmen aslında sabit ve cahilce muhafaza edildiği ülkemizde ürünlerini pazarlayamayan Karaca sonunda çıkışı sabit maaşlı bir işte, Flash TV'de hoşgörü mesajları vermekte buldu. Cem Karaca bütün tutarsızlıklarına rağmen bir zamanlar birlikte çalıştığı yaratıcı müzisyenlerin de yardımı ile makul müzikal çalışmalar yapmış, fraksiyonel saplantılar içerisinde kendilerini kaybetmiş nice insana birey olma yolunda progresif müziğiyle yeni boyutlar açmış bir müzisyen. Onun öyküsü aslında bu ülkede bir şeyleri değiştirmek isteyen herkesin içine düştüğü yanılsamaların bir araya toplandığı bir örnek olay. bu ülkede yaşayan bireylerin tutarlı ama üretemeyenleri değil, Cem Karaca gibi çok hata yapmış ama makul bir müziksel tavra ulaşmak için deneyden çekinmemiş, gerçek müzisyenleri takip etmelerini her zaman için tercih ederim. Velhasıl kelam, sözümüz kimseye değil, belki ters gelir kimine. Yalnızca bir şarkı yaptık, bu böyle biline. Kanımca Karaca'nın özellikle 70'lerde yapmış olduğu hata, kendi içinde bir tutarlılığa varan tavrını politik ideolojinin çerçevesine sokabileceğini düşünmesiydi. Karaca o zaman da Türk kimliğini üstüne bastırarak söylüyordu. Nitekim 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esnasında ateşkes olduğunu duydum, üzgünüm diyordu Karaca. Çünkü ben oldu bitti, peace sözcüğüne inanmadım. Bu gibi demeçlerine zaten köylülük anlayışının beraberinde getirdiği İslami söylemin yanında ayrılmaz eşlik unsuru olan milliyet unsurunu da eklersek, Karaca'yı birkaç kişinin niye faşizan bir komünist olarak gördüğünü ve bu ilginç durumun sebeplerini görebiliriz. 16. ayrımın sonu. Sayfa 180.